Yeni Gün.
Sesi Radyosu'ndan merhaba, Yeni Gün programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 9 Haziran 2020 Salı, Türkiye'de saatimiz 9.05'i gösteriyor. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırladı. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyenlerimizi selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresim ise tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresim ise yenigun.tsr, Twitter adresim ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi Yeni Gün programına bugün de gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından Ankara gündemini soracağız TRT muhabirine. Saat 9.30 gibi siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la bir telefon bağlantımız olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve Yeni Gün'ün son bölümünde ise sporda yaşanan gelişmelerle ilgili spor yorumcusu Meriç Enercan'a bağlanacağız telefonda. Kendisine soracağız. Yeni Gün başlıyor. Gazetesiyle başlıyoruz. Hemen bakıyorum manşetine. Fırsatçıyı bildirin yazıyor. Kredilerdeki düşük faiz kampanyalarının ardından konut fiyatlarını artıran firmalar takibe alınıyor. Kamu bankalarının konut için hayata geçirdiği düşük faiz, uzun vade ve ödemesiz dönemden oluşan dev kampanyaya, Emlak Konut GYO'nun ardından sektör sivil toplum kuruluşları da dahil oluyor. Ancak bu süreçte bazılarının konut fiyatlarına yaptığı zam tepkilere neden oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Kurum, fiyat arttıranlara yaptığı uyarıda, "Vatandaşımız bildirirse takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil" ifadelerini kullandı. Emlak Konut GYO, kampanya kapsamında 7 günde 3,5 milyar liralık 3000 konut sattı yazıyor. "Hayallerime daha hızlı koşacağım" diyor Milliyet gazetesinde bir haber. Türkiye'de ilk koronavirüse yakalananlardan biri olan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sondan Durukanoğlu, "Feyiz, hastalığımdan sonra hayatı bundan sonra dert etmeyeceğime karar verdim. Bu süreçte şunu öğrendim, ailemle daha kaliteli vakit geçireceğim, hayallerime daha sıkı tutunarak gerçekleşmesi için daha hızlı koşacağım" demiş. Yine Milliyet gazetesine bakıyoruz. Ayasofya'da ezan sesi yükselecek diyor MHP lideri Bahçeli. Ayasofya'nın Türk milletinin fetih camisi olduğunu söyledi. Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan yükselecektir dedi. Bahçeli, emperyalizmin sınır bekçisi olmakla suçladığı CHP içinde Libya'da zalim planların teşvikçisi konumuna göz göre göre düşmüştür dedi. "Açacaksanız açın" diyor Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP, MYK sürerken konuşan parti sözcüsü Öztrak, "Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalar konusunda 18 yıldır iktidardasınız, bunu daha fazla istismar etmeyin, üzerinden siyaset yapmayın, açacaksanız açın" demiş. Farklı bir habere yer verelim Milliyet Gazetesi'nden. Türkiye'de Kawasaki vakasına rastlanmadı. Güzel bir haber. Hemen bakalım ayrıntısına. Bilim Kurulu hazırladığı çocuk hasta yönetimi ve tedavi rehberinde çocuklarda COVID-19 klinik tablosunun daha hafif seyrettiğini, Kawasaki'ye benzer klinik tablonun nadir olarak tanımlandığını belirtti. Türkiye'de Kawasaki hastalığının rapor edilmediği de ortaya çıkmış. Yine güzel bir haber Milliyet Gazetesi'nden. Mehmetçik Vakfı'na bağış 4'e katlanmış. Mehmetçik Vakfı gelir ve giderlerine ilişkin istatistikleri yıl yıl kalem kalem meclise gönderdi. Buna göre 2010'da 81 milyon 898 bin Türk lirası bağış geliri olan vakıf son 10 yılda rakamları 4'e katlamış. 2019'da 326 milyon 906 bin Türk lirası kazanç sağlamış. Milliyet gazetesinde alt tarafta bir fotoğraf var. ABD Kongresi'nin demokrat üyeleri 8 dakika 46 saniye boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulunmuş. Polis teşkilatını tasfiye ediyorlar yazıyor haberin başlığında. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis'in kent konseyi polis şiddetine tepkilerin ardından polis departmanını kapatma kararı aldı. Demokrat Parti üyeleri ise kongreye polisin müdahale yöntemlerini kısıtlayan bir tasarı sundu. Başkan Trump'tan polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz açıklaması geldi. Milliyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni günde Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Bakalım manşetine uğurlama rezaleti diyor bir fotoğraf yayımlamış. Burası Adana yazıyor. Bu fotoğraf Adana'daki asker uğurlama töreninden. Sosyal mesafeye de maskeye de aldırış eden yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın asker uğurlamasında 58 kişiye virüs bulaştı uyarısını da umursamadılar yazıyor. Asker uğurlayan gruplar hem salgın önlemlerini ihlal etti hem de vatandaşa kabus yaşattı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde bir araya gelen kalabalık kurumlar, maske takmadan, sosyal mesafe kuralına uymadan, yüksek sesli müzik eşliğinde halay çektiler. Araçlarıyla yolları trafiğe kapatıp askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattılar. Daha sonra araçlarıyla trafiğe karışıp ağır ağır ilerleyerek diğer araçların geçişini engellediler. Gruptan kimileri havai fişek atarken kimileri de tabancalarıyla havaya ateş açtı. Otomobilleriyle tünellerde yolu kapayıp patinaj çekerek ortalığı dumana boğdular. Üstelik bu yaptıklarını sosyal medyadan yayınladılar. Polis terör estiren gruptakileri yakalamak için görüntüleri incelemeye aldı. Bu kişileri 3500 liradan fazla ceza bekliyor yazıyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. İlginç bir haber var Hürriyet gazetesinde ve fotoğraf beyaz polisten ayak yıkama jesti yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz polisler ırkçılığa karşı destek vermek için siyah vatandaşların ayaklarını yıkamış. Üç beyaz polis ve toplum temsilcileri siyah rahip Faith Wokoma ile eşinin ayaklarını yıkayarak jest yapmış. Hristiyanlık inancına göre ayak yıkama sevgi ve alçak gönüllülüğü temsil ediyormuş. Dünkü rakamları verelim hemen koronavirüsle ilgili. 8 Haziran 2020 güncel rakamları. Test sayısı 39.361, vaka sayısı 989, vefat sayısı 19 ve iyileşen hasta sayısı 3.411. haddini bilmezsen Türkiye bildirir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT kanallarının ortak yayınında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece canlı yayında Yunanistan'a sert mesajlar verdi, yazıyor. Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanındaki konumu ortada. Türkiye'nin en ufak taviz vermeyeceğini aklı olan bilir. Yunanistan çıkmış kuru sıkı atıyor, sen kiminle dalga geçiyorsun, haddini bil, bilmezsen Türkiye bildirir. Güney Kıbrıs'ta iki camimizi yakmaya kalkıyorlar, bir taraftan paçavra asıyorlar, bunlar karşılıksız kalır mı? Şimdi de yeni bir şey başladı, sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin. Ya Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, demiş. Hürriyet gazetesinde önemli uyarılar var. Gevşemenin 3 nedeni, diyor. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu, vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymamasında 3 yanlış bilginin etkili olduğu görüşünde. Birincisi, vatandaşların önemli kesimi virüsün etkisinin azaldığını düşünüyor. Oysa bu yönde hiçbir bilimsel makale yok. İkincisi ise bir diğer grupsa hava ısındığı için virüsün yayılma hızının düştüğüne inanıyor ki uzmanlar bunu da doğru bulmuyormuş. Üçüncüsü ise önlemleri en fazla gevşetenlerse salgın bitti diyenler, oysa vaka sayısının yeniden 1000'in üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Güzel bir haberle noktalayalım Hürriyet gazetesine. Yatırımcıya kredi desteği, diyor. 400 milyon liraya kadar. Hazine Bakanı Albayrak, yatırım taahhütlü avans kredisiyle şirketlere 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacağını söyledi. Kredi istihdamı arttıran, cari dengeye katkı sağlayan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara verilecekmiş bu kredide. Sabah gazetesine bakalım. Libya'da Hafter'in saf dışı kalması an meselesi, yazıyor. Başkan Erdoğan, Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor, diyor. Trump'la görüşmemizde mutabakatlarımız oldu. ABD-Türkiye arasında Libya'da yeni bir dönem başlayabilir, diyor. Ayrıca ekledi dün Cumhurbaşkanı, yatırımları kararlılıkla devam ettireceğiz. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapatacağız, diyor. Programımızın ilerleyen bölümlerinde bu haberi daha fazla yer vereceğiz. Murat Yılmaz'la konuşacağız ayrıntılarını. Başka bir haberle devam edelim Sabah gazetesinden. Ankara'da yaşayan Burakhan Sönmez, beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edilen Türkiye'deki ilk hasta oldu. 25 yaşındaki Sönmez, koronayı yenip yoğun bakımdan çıktı. Doçent Doktor Melda Türkoğlu şöyle demiş, Gazi Üniversitesi olarak bu vakayı dünya literatürüne bildireceğiz. Ve son bir haber Sabah gazetesinden. Engin mavilikleri geleceğe taşıyalım, diyor Emine Erdoğan. Emine Erdoğan'dan Dünya Okyanuslar Günü mesajı geldi. Sıfır atık felsefesini denizleri de kapsayan bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, engin mavilikleri geleceğe taşıyabiliriz. Okyanuslar tabiatın döktüğü gözyaşları olmasın, demiş. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi, hemen bakalım manşetine. Saddam gibi yıktılar, yazıyor. İngiltere'ye sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerde ABD'ye en çok köle taşıyan köle tüccarının heykeli yıkıldı, boynuna basılarak nehre atıldı. Bristol'de İngiltere masum değil sloganlarıyla köle taciri Edward Colston'un heykelini yıkan göstericiler, Floyd'un öldürülmesine atıfla boynuna dizleriyle basıldıktan sonra nehre attılar, diyor. Heykelin yerine İngiltere'de ırk ayrımının kaldırılmasına giden yolu açan Bristol boykotunun Afrika kökenli lideri Paul Stevenson'ın heykelinin dikilmesi için kampanya var. 83 yaşındaki Stevenson'a 2017'de İngiltere'nin gururu ödülü verilmişti. Kraliyetin köle tüccarıydı Poston, kimmiş bakalım? 1700'lerin sonunda Kraliyet Afrika Şirketi adına en az 84 bin Afrikalıyı köle olarak Amerika'ya satmış, ancak kiliseye bağış yaptığı için 1895'te hayırsever olarak heykeli dikilmişti. Akşam gazetesinde farklı bir haber var. İHA'lar gemiden uçacak yazıyor. Savunma Sanayi Başkanı Demir, uçak pisti bulunan TGC Anadolu gemisine İHA ve SİHA'lar konuşlandırılacağını açıklamış. Hemen bakalım ayrıntısına. İsmail Demir şöyle diyor: mevcut İHA'ların biraz geliştirilmiş, gemiye iniş kalkış yapabilecek jet motorlu bir versiyonu olabilir. Çeşitli boyutlarda vuruş kabiliyeti olacak. Demir, S-400'lerle ilgili de şunları söyledi: bir sistem alınıyorsa kullanılmak için alınır. Nokta. İkincinin tedariki konusunda prensip anlaşmamız var, üzerinde çalışıyoruz demiş. Akşam gazetesinden bir haber paylaşmak istiyoruz sizlerle, çünkü uyaralım, virüs yaş dinlemiyor. Virüsün genç yaşlı hasta sağlam demeden can aldığı son örnek Bursa'dan geldi. 37 yaşındaki Muhammed Taha kaygısız, virüse yenildi ne yazık ki. Evli ve iki çocuk babası kaygısız. Test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı. Ancak durumu ağırlaşan kaygısız, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen önceki akşam hayatını kaybetti. Paylaştığı son videoda, şimdiye kadarki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım, hep birlikte atlatacağız inşallah diyen kaygısızın kronik bir rahatsızlığının olmadığı öğrenilmiş, duyurulur. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Güzel bir haberle devam edelim. Şöyle yazıyor: sağlık çalışanları Türk Hava Yolları'ndan 1 Ağustos'a kadar alınacak biletlerle 31 Mayıs 2021'e kadar %40 indirimli uçacakmış. Ayrıca sağlıkta kontrollü normalleşme yazıyor. Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları, hastaneler, hastalar ve hasta yakınlarıyla ilgili normalleşme kurallarını açıkladı. Hemen bakalım. 18-65 yaş arasındaki kronik hastaların ilaç raporları verilmeye başlandı. Sağlık personeli için getirilen görevden işten ayrılma yasağı kaldırıldı. Mesai saatleri dışında sadece bir kişi hasta ziyareti gerçekleştirebilecek, çocuk ve yeni doğan servisinde günde bir hasta ziyareti yapılabilecek, askerlik yoklaması raporları aile hekimliklerinden alınabilecek ve son olarak diş kliniklerinde iki randevu arasında en az 20 dakika olacak diyor. Akşam gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Son gazetemiz Türkiye Gazetesi. Hemen bakalım manşetine. Yap, işlet, devret gerçeği yazıyor. Hazine 246 dev projeyi kaç yılda yapabilirdi? Devletin cebinden para çıkmadan tam 67 milyar dolarlık mega proje yapıldı. Bunların çoğu vatandaşın hizmetine girdi diyor. Hemen bakalım ayrıntısına. Dünyanın merkezi olma vizyonuyla hareket eden Türkiye, bu hedef doğrultusunda yap, işlet, devret modeliyle dev projeleri arka arkaya hayata geçirdi. Belki de hiçbir bütçe ayrılamayacak, hayal bile edilemeyecek projeler hayat buldukça zaman, yakıt, çevre gibi alanlarda milyarlarca liralık kazanımlar elde ediliyor. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri gibi projelerle ülke ticaret, yatırım, lojistik ve turizm üssü haline geldi. Uzmanlar, vizyonsuz muhalefet, geçiş ücreti üzerinden sığ tartışmalar yapıyor. YİT'le beklenmeden mesafe alınıyor, özel sektör gelişiyor, herkes kazanıyor diyor yap, işlet, devret modeliyle. Dünya örnek alıyor diyor, fotoğraflar yayınlamış ayrıca Türkiye Gazetesi. Yap, işlet, devretle köprü, tünel, HES, otoyol, şehir hastaneleri gibi yüksek maliyetli projeleri tamamlayan Türkiye dünyaya da örnek oluyormuş. Ne mutlu bizlere. Hem zamandan hem paradan diyor kazanıyormuş. Türkiye 2020'de 297 kilometre otoyolu daha hizmete açmaya hedefliyor. ediyor. Kanal İstanbul'da yapışlet devletle inşa edilecek, garanti edilen geliri aşan İstanbul Havalimanı devlete 22,4 milyar avro ek ödeme yaptı. Osman Gazi Köprüsü'yle de hem zamandan hem paradan kazanç sağlandı diyor. Son bir haberimiz Türkiye Gazetesi'nden. Libya'da petrol arayıp üreteceğiz yazıyor. Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'nin petrol arama ve üretim çalışmaları için Libya ile mutabakata vardığını açıklayıp eklemiş. 7 ruhsat alanı belirledik. Türkiye petrolleri 3-4 ay içerisinde önce sismik, ardından da petrol aramalarına başlayacakmış. Bu da güzel bir haber. Ve böylece manşetleri burada noktalıyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT Ankara Merkez Haberler muhabiri Mustafa Seçen telefon hattımızda. Sayın Seçen, merhaba. Sayın Seçen, sesiniz gelmiyor. Telefon bağlantımızda bir sorun var. Birazdan tekrar bağlanacağız. Yeni gün devam ediyor. Muhabiri Mustafa Seçen telefon attığımızda. Günaydın Sayın Seçen. Sayın Seçen. Günaydın.
İyi çalışmalar. Günaydın, iyi günler diliyorum.
Sayın Seçen, sesim geliyor mu? Telefon bağlantımızda yine bir teknik aksaklık var. Çok özür diliyoruz. Yeni gün programı devam edecek.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüsü kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli. Dünyayı alarma getiren koronavirüsünden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayalım. Yıkanmamış ellerle ağız, yüz, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Çocuklarımıza hijyen kurallarını sürekli hatırlatalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık kağıt mendille kapatalım ya da dirsek içini kullanalım. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye, bol sıvı tüketmeye ve temiz hava almaya dikkat edelim. Korunma yollarını biliyor ve uyguluyorsak, hastalıklardan korkmamıza gerek yok.
Yeni Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. TRT muhabiri Mustafa Seçen hattımızda. Sayın Seçen merhaba.
Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen soralım, Ankara gündeminde neler var?
Evet, gündemin öne çıkan sıcak başlıklarından ilki, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Tabii yeni normalleşme ile birlikte ilk yüz yüze kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacağını söyleyelim. Gündemde önemli başlıklar var. Libya gündemi var ve yine terörle mücadele ve koronavirüsle gelinen son durum bugün külliyede gündemde olacağını söylemek mümkün. Saat 15'te başlayacak Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda kabine toplantısı. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı için bugün yemin töreni yapılacak ve törene yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katılmasını bekliyoruz. Saat 10.30'daki programı takip ediyor olacağız. Öte yandan diplomasi gündemine bakalım. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Antalya Diplomasi Forumu tarafından düzenlenen pandemi sürecinde mültecilerin ve diğer yerlerinden edilmiş kişilerin durumu uluslararası işbirliği ihtiyacı bir konulu bir seminere katılacak ve bu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesaplarından da paylaşılacağını söyleyelim. Diğer yandan meclis gündemine bir göz atalım. Yine bugün uzun bir aranın ardından aslında Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplanacak ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. Yalnız ziyaretçi alınmayacak, sadece milletvekilleri olacak ve milletvekilleri de maskelerini takacaklar ve sosyal mesafe kurallarına da riayet edeceklerini söylemek mümkün. Mecliste genel kurul çalışması bugün başlıyor. Bekçi teklifi mesaisi bugün genel kurulda mecliste görüşülecek. Diğer yandan Varlık Fonu'nun 2018 faaliyet raporu da yine bugün mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyleyelim. Ankara'da gündemin öne çıkan başlıkları bunlardı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
TRT muhabiri Mustafa Seçen'e çok teşekkür ediyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmak elimizde. Sağlık Bakanlığı'nın önleyici tedbirlerine kulak verelim. Gereksiz yere evimizden çıkmayalım, diğer insanlarla temasımızı kısıtlayalım.
Yeni günde siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz telefon hattımızda. Merhaba Sayın Yılmaz.
Günaydın Funda Hanım. Günaydın. Sesiniz biraz az geliyor.
Günaydın, iyi çalışmalar diliyoruz. Sesim nasıl? Geliyor mu?
Biraz daha iyi şimdi, buyurun.
Tamam, o zaman hemen sorumu sorayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT kanallarında ortak yayına çıktı, bazı soruları yanıtladı. Hemen detaylarını soralım size. Cumhurbaşkanı'nın mesajları nelerdi?
Bu malum korona dolayısıyla birçok konuda olduğu gibi işte Cumhurbaşkanı'nın medyayla ilişkilerinde, yüz yüze görüşmelerde de bu tedbirler çerçevesinde bir sınır vardı. Şimdi yeni normaller çerçevesinde yani hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı, parti, meclis çalışmalarında da bu salgın dönemindeki kısıtlılıkların bazı kurallara riayet edilmek şartıyla gevşediğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın TRT'ye çıkmış olmasının hani sembolik önemlerinden, sembolik anlamlarından birisi de bu olsa gerek, yeni normale geçişimize ilişkin bir işaret veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü görüşmelerinde geçtiğimiz dönem zarfında Türkiye'nin bilhassa yani salgınla ilgili mücadeleyle beraber etrafındaki dış politika gelişmeleri, dünyadaki gelişmeler etrafında bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Bugünlerde bilhassa Doğu Akdeniz, bu çerçeve içerisinde Libya Yine zaman zaman bu olup biten gelişmelerden rahatsızlığını ifade eden Yunanistan'ın bazı çıkışları ele alınıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye etrafındaki değerlendirmeleri var. Bunlarla ilgili de özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile yapılan görüşmelerle ilgili yapılacak olan, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı dün Amerikan Başkanı'yla yapılan görüşmeye atıfla, aynı şekilde Rus Devlet Başkanı Putin'le de benzeri bir görüşmenin gerçekleşeceğini ifade etti. Keza kamuoyu açısından belki önemli, hani satır başlarıyla zikredelim, daha sonra açabiliriz. Ayasofya'nın açılması talepleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bu çerçevede değerlendirmeler yaptı. İsterseniz bu Ayasofya'yla devam edelim. Malum, evet, 29 Mayıs İstanbul'un fethi törenleri sırasında bu akşam ışık, ses ve deniz kullanılarak o gün yapılan, bu biraz önce bahsettiğimiz salgın dolayısıyla yaşanan kısıtlamalar çerçevesinde o akşama damgasını vuran kutlamalardaki önemli faaliyetlerden birisi de Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasıydı. Bu aynı zamanda Ayasofya'nın ibadete açılması talepleriyle de ilişkili olarak kamuoyunda değerlendirildi. Bu İstanbul'un fetih törenlerinin her sene bu sene olduğu gibi yani estetik boyutu da olan bir şekilde değerlendirilmesinin, kutlanmasının milletimizin hani bir arzusu olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde Ayasofya ile ilgili de ciddi bir ibadete açılması talebi var. Sayın Cumhurbaşkanı burada bu işin ilgili kurumları marifetiyle yaşanacak bir takım gelişmelere işaret etti. Daha önce bu konuda emsal teşkil eden birkaç uygulama söz konusu olmuş. Bu çerçeve içerisinde bu ilgili Bakanlar Kurulu kararının Danıştay marifetiyle iptali çerçevesinde ibadete açılması örneğinden gidileceği anlaşılıyor. Diğer taraftan da ibadete açılmakla beraber aynı zamanda bu hem bizim hem de insanlığın bir ortak kültür mirası olduğu için, yani tıpkı Sultanahmet gibi başka yerlerde de örneklerini verebileceğimiz ibadethaneler gibi turizme de açık bir şekilde bir formül bulunacak. Yani bir yandan vakit namazlarında ibadete açık olacak, diğer taraftan da turistlerin gidip geleceği, yerli veya yabancı turistlerin gidip gelebileceği, ziyaret edebileceği bir yer olarak planlanıyor. Ama bunun hani bahsettiğim ilgili kurumların kararı ve akabinde gelişeceği anlaşılıyor. Çünkü burada Fatih Sultan Mehmet'in işte vakfiyesiyle ilişkili, yani hukuki bir takım prosedür çerçevesinde yapılması gerekenler var ve kurumlar da bunları takip ediyor. Anladığımız kadarıyla bu kararlar olgunlaştığında bir formül dairesinde biraz önce söylediğim gibi hem turizm açık hem de ibadete açık bir hale gelecek Ayasofya. Belki bu hani sembolik olarak çok konuşulduğu için birinci olarak başladık ama bütün hem Türkiye'de hem dünyada salgından sonra belki Doğu Akdeniz'deki en önemli konu, sık sık konuşulan konu Libya'daki gelişmeler. Sayın Cumhurbaşkanı Libya'daki gelişmelere atıfta bulundu. Burada Türkiye'nin pozisyonunu hatırlattı. Sahadaki gelişmeleri değerlendirdi. Bu sahadaki gelişmeler etrafında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yapılan görüşmeyi, bu sahada darbeci Hafter ve arkasındaki güçlerin karşısında olduğunu Türkiye'nin çok açık, net bir şekilde bir kere daha ifade etti. Ve bu zeminde de Rusya ile görüşmelerden bahsetti. Önemli, bu konuşmadaki önemli bahislerden birisi de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri arasında biliyorsunuz bir süredir bir zaman zaman yaşanan gerginlikler söz konusu. Bu gerginliğin en önemli sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş dönemindeki sürdürdüğü müttefiklik dayatmasını devam ettirmek istemesi, Türkiye'nin de bunu kabul etmeyip eşit ilişkiler kurmak ve aynı zamanda bu müttefikliğin Türkiye'nin milli menfaatlerini de esas alacak bir zeminde ilerlemesi gayretiydi. Şimdi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunda nispi bir değişme olduğu anlaşılıyor. Aynı zamanda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı polis şiddetinden kaynaklanan ırkçılık tartışmaları ve şiddet yağma olaylarıyla beraber bu Antifa diye bilinen bu bir terör örgütü var. Radikal sol terör örgütü.
Sayın Yılmaz, evet.
Bu radikal sol terör örgütünün Amerika'daki gösterileri manipüle etme gayreti, bu örgütün Suriye'de yapıp ettikleriyle de ilişkili, oradaki terör örgütüyle ilişkileri de ortaya konulunca Sayın Amerikan Başkanı'nın bu bilgiler çerçevesinde yeni bir değerlendirme yapmak istediğini, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla yeniden bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı da bu manada yeni bir alan, yeni bir dönem açılabileceğini işaret etti. Aynı zeminde şununla tamamlayayım. Bu Libya'daki gelişmeleri, Türkiye'nin kazanımlarını, meşru hükümetin elde ettiği başarıyı Rusya ile de görüşmek suretiyle Sirte'de ele geçirildikten sonra siyasi bir çözüm aranacağı istikametinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu.
Çok teşekkür ediyoruz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'a bizimle paylaştığı bilgiler için.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Yeni günde spor diyoruz şimdi de. Spor yorumcusu Meriç Enerjan telefon hattımızda. Sayın Enerjan, sesim geliyor mu?
Geliyor. Günaydın. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın. Bizler de iyi çalışmalar diliyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz Sayın Enerjan'la. Dilerseniz futbolla başlayalım. Sayın Enerjan, futbolda hasret bitiyor mu? Ne diyorsunuz?
Evet, yani cuma akşamı itibariyle futbol olan hasretimiz bitecek. Bu hasretin bitmesiyle ilgili kaldığımız yerden devam etmek ve ligin 8 haftasını oynayıp Türkiye Ligi'nin işte şampiyonu, düşenleri, Avrupa kupalarına gidecek olanlarını belirleyeceğiz. Bu arada Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak. Dolayısıyla kaldığımız yerden özlemimize devam edeceğiz. Tabii nasıl devam edeceğiz? Bu da hep birlikte yaşayıp göreceğimiz bir şey. Çünkü baktığınız zaman neredeyse bütün takımlarda ortalama 5 ila 8 futbolcu arasında sakat bulunuyor.
Evet.
Çünkü bu çok ani, yani beklenmedik virüsün bir takım şeylere arar vermemize neden olması ve bunun sonrasında da o aradaki süreçte oyuncular her ne kadar evlerinde vücutlarını diri tutacak antrenman yaptılarsa da profesyonel antrenmanlara, vücudun profesyonel hazırlığının iyi olmamasıyla ilgili. Bütün teknik adamlar bu konuya ilişkin ciddi sorunlar yaşıyorlar. Hiç kimsenin daha önce yaşamadığı bir sezon. Faal sezonun aralanması, durması ve ardından yeniden başlaması ciddi bir sorun yarattı. İşte bunlar ışığında transfer biliyorsunuz başladı, transfer dönemi başlıyor. Buna ilişkin bir takım hazırlıklar var. Ligler bittikten sonra bir takım yasal gereklilikler yerine getirilecek ama görüşmeler vesaire devam ediyor. Buna ilişkin bir takım sorunlar var. Yani böyle sorunlarla seyirci yok. En önemlilerinden biri biliyorsunuz futbolda seyirci olmadığı zaman futbolun da keyfi ne kadar çıkar. Ligin son 4-5 haftasında bunu izlemiştik. Boş tribünlerinde oynanan futbolun çok da keyifli olmadığını bizzat yaşayıp görmüştük.
Hemen bu noktada Sayın Enerjan, karton taraftar uygulaması var. Bunun detaylarını soralım size. Nedir bu uygulama?
Bu uygulama 2 hafta önce başlayan Almanya Ligi'nde, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach takımının taraftarlarından 5'er euroluk ödeme alarak, yani bu da herhalde oraya koyulan kartonun, fotoğrafın, baskının masrafı, sanki taraftar tribündeymiş gibi oyunculara o duyguyu, o psikolojiyi vermek için gerçekleştirilen bir uygulama. Gerçekten de ben televizyonda seyrettiğimde sanki statta seyirciler varmış gibi bir duygu veriyor insana. Sanıyorum futbolcular da o maç şeyi içinde o duyguyu yaşasınlar diye böyle bir uygulama başlamıştı. Aynısını Türkiye'de de bazı kulüpler başlattı. İşte karton taraftarlarla tribünleri ne kadar doldurabilecekler, görsel olarak bu işi ne kadar becerebilecekler hep birlikte göreceğiz. Ama en azından ben sporcu olsam şöyle kafamı kaldırdığımda tribünlerde insanlar varmış duygusunu yaratan, ben de o izlemi veren bu uygulamaya hoşlanırdım.
Tabii bunun için bir para ödenecek değil mi? Taraftarların tabii, da ödemesi
tabii
gerekiyor.
Tabii ki çünkü bunun bir maliyeti var. Yani Türkiye'deki maliyeti nedir bilmiyorum ama Almanya'da açıklanan maliyet 5 euroydu. Türkiye'de de herhalde bir 40-50 liralık bir tahmin ediyorum. Böyle yani bilmeden bir şey iddia etmeyeyim ama bunun şöyle çarptım euroyla 35-40 euro liraya karşılık geliyor. Hadi 50-60 lira civarında da tahmin ediyorum. Kişi başına bir maliyeti olsa gerek. En azından böyle hoş bir uygulama olur. Yani sadece betonların ve koltukların gözüktüğü bir tribün yerine insanların görüntülerinin, sünnetlerinin, fotoğraflarının olduğu bir görüntü bence daha hoş olur diye düşünüyorum.
Evet, Süper Kupa finaliyle ilgili haberler var gazetelerde. 2021'de Katar'da oynanacak diyor. Bunun önemi nedir? Neler olacak? Detaylarını bize aktarır mısınız?
Vallahi şimdi tabii futbolun biraz dengesi değişti. O değişen dengeler içinde finallerin yerinin belirlenmesi, işte bizim İstanbul'da oynanacak Ağustos sonu itibariyle FIFA'nın öyle bir kararı vardı. Ancak sonrasında yaşananlar ardından enteresan noktalara geldi iş. Yani basketbol, voleybolu iptal ettik liglerini, işte basketbolun Şampiyonlar Ligi olan Euroleague iptal oldu. Bunların hepsini zaman içinde yaşayıp deneyimleyip göreceğiz. Dilemem bir daha böyle bir sıkıntı yaşarsak, bir pandemi faciası yaşarsak, en azından bir tecrübe oldu bizler için ne yapılabileceği ya da neler yapılmaması gerektiği konusunda.
Evet Sayın Enerjan, dilerseniz basketbolla devam edelim. Son haberleri soralım size. Neler yaşanıyor?
Valla basketbolda en son okuyabildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla, işte biz de bu pandemiden dolayı hani çok da içinde olma şansına sahip olamıyoruz ama liglerin iptali, Euroleague iptal edildi. Bence en önemlisi o. Basketbolun Şampiyonlar Ligi'ne karşılık geliyor bu. Basketbolun Şampiyonlar Ligi'nin iptal edilmesi çok ciddi bir sonuç doğuruyor. Çünkü en azından Türkiye açısından. Çünkü Efes Pilsen ciddi biçimde Euroleague'in lideri olarak şampiyonluğa gidiyordu. Bu keyfi yaşamamız. Daha sonra dörtlü finale gidecekti ama oradan da büyük bir ihtimalle biz şampiyon çıkacağını umuyorduk. Çok iyi bir performansla devam etti bu sezon. O iptal oldu. İşte ligler, voleybol ligleri, basketbol liglerinin iptaline ilişkin bir takım açıklamalar oldu. Yani böyle hani dünyada birçok şey değişti, yeni dünya düzeni vesaire diyorlar. Biz de kendimizi o düzenin içinde buluverdik.
Evet, amilli takımımızın bir formasında değişiklik var. Onunla ilgili detayı soralım size. Eskisi gibi olacak herhalde değil mi? Ay yıldız bir...
Göğüste kuşaklı.
Evet.
Yani buna ilişkin çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı. Ben de şahsen çocukluğumdan beri gördüğüm, sevdiğim o formanın en iyi, en güzel, bize en çok yapışan forma olduğunu düşünüyorum. Ama... dünyada futbol endüstrisi çok farklı şeyler üreterek insanlara farklılıkları satmayı ve buradan para kazanmayı planlıyor, düşünüyor, organize ediyor. Ancak Türkiye'deki insanların, belki bugün 15-20 yaşındaki gençler bunu çok iyi bilmeyebilir ama yaşı 40-50'nin üzerinde olan insanların tamamının çok sevdiği bir göğsü kuşaklı forma vardı. Tahmin ediyorum ona dönülüyor ve onun beraberinde getireceği bir güzel nostalji yaşayacağız. Futbolumuzun genişmesinde onun da görsel bir güzellik katacağını düşünüyorum açıkçası.
Evet, hemen tekrar futbola dönelim. Transferlerle ilgili gelişmeler var mı, soralım size?
Şimdi birçok kulüp bazı oyuncularla görüşüyor ama bildiğiniz gibi oynanan sezon içinde bunların resmileştirmesi mümkün değil ama yasal olarak görüşme izni son 3 ay içinde yapmak mümkün. Yani dünyada bütün ülkelerde oyuncularla yasal görüşmeyi yapabiliyorsunuz ama herhangi bir sözleşme imzalamanız, yasal bir şeye bağlamanız bu süreç içinde mümkün değil. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'nin mesela teknik direktörü yok, Tahir Hoca ile sezon sonuna kadar bir anlaşma sağlandığı iddia ediliyor ve ardından Tahir Hoca'nın, eski Altay'ın oyuncusu Tahir Hoca'nın Fenerbahçe altyapısının başına geçeceği, ardından işte anlaşılan teknik direktörle Fenerbahçe'nin 7. sezonda göreve, yoluna devam edeceği iddiası var. Beşiktaş'ta sözleşmelerin güncellenmesine ilişkin teklifleri bazı oyuncuların, ciddi bir orandaki oyuncuların reddettiği ve bunun sonucunda bazı oyuncularla yolların ayrılacağı, ödemelerle ilgili sıkıntıların olduğu, ki bu yeni futbol düzeninde biliyorsunuz artık bütçeleri çok iyi ayarlamak zorundasınız. Yoksa iflas gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya gelmek tehlikesi var. Tahmin ediyorum artık herkes belli bir takım ayarlamaları yapıp futbolun ekonomisinde daha az bütçeyle daha iyi işler yapmanın yollarını arayacak.
Sayın Enercan, son olarak hep futbol, basketbol, voleybol diyoruz ama çok farklı, evet, bir konuyu konuşmak istiyorum ben. Tabii. Serbest dalışta gururumuz olan milli sporcumuz Şayka Encümen'in sudaki yaşam savunucusu ilan etti. Dünya şampiyonu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde ilan edildi. Daha çok dalışlar yapacağım, Türkiye'yi temsil edeceğim diyor. Sudaki yaşama dikkat çekmek için, kirliliğe. Bu konudaki detayları da soralım size, gururumuz değil mi Şayka Encümen'de?
Elbette Şayka su altında dünyada Türkiye'yi en iyi temsil eden, çok değerli, çok başarılı, her zaman alkışı hak eden bir sporcumuz. Artık dünya bu pandeminin ardından birçok şeyi yeniden çok daha iyi, çok detaylı tartışmaya ve kalıcı gerçek tedbirler almak gibi bir zorunluluk içine girdi. Çünkü tedbir almazsanız, hoyratça dünyayı kullanırsanız bunun bedelini de belki siz ödemiyorsunuz ama sizin çocuklarınız ve torunlarınız ödeyecek. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda şahitanın yaptığı iş, şahitanın üstlendiği misyon, görev çok önemli. Bu nedenle Türkiye'nin de tahmin ediyorum devlet olarak bu sporcumuzun yanında olacağı ve destekleyeceği. Zaten dünya destekliyor, evet. Az önce de sizin dediğiniz gibi. Allah yolunu açık etsin. Evet. Ama gönülden onunla beraberiz, onu bilmesini isteriz.
Bu habere de dikkat çekelim dedik. Spor yorumcusu Meriç Enercan'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni Gün programının sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni Gün.